Ayrım 26.
Feministlerin bir broşüründe woman, human gibi bir şeyler görünce İngiliz dilinde böyle sözcükler bulunmadığından bunların ne anlama geldiğini sordum. Meğer kimi feministler öyle manyakça bir erkek düşmanlığına kapılmışlar ki man yani erkek sözcüğünü kullanmamak için min diye bir şey uydurmuşlar. Woman yerine woman, human yerine human diyorlarmış. Karasoy'dan gelenleri savunan Kara Panterler örgütü olduğu gibi, yaşlıları savunan bir de Gri Panterler örgütü olduğunu Berkeley'de öğrendim. Çoğu protestocuların mekanı olan Telegraph Street'te dolanıp, oradaki bazı tezgahlarda satılan şahane deniz kabuklarını hayran hayran seyrederken, yaşlı ve çılgınca bir adamcağız önce benim ak saçlarımı hafifçe okşadı, sonra da beni Gri Panterlere üye yapmak istedi. Kılığından, kıyafetinden bu sevimli ihtiyarın eski bir hippi olduğunu hemen anladım. Zaten hippi akımının Kaliforniya'da başlaması bir rastlantı değildir. Hippilik, para kazanmayı ve mevki sahibi olmayı her şeyden fazla önemseyen, American Way of Life denilen yaşam biçimine ve establishment denilen kurulu düzene son derece ilginç ve sağlıklı bir tepkiydi aslında. Hippiler yaşamda para ve mevkiden çok daha anlamlı şeyler olduğunu haklı olarak savunuyorlar, özgürce ve doyasıya yaşamak istiyorlardı her şeyden önce. Ama ne yazık ki bu akım, hangi değerlerin yıkılması gerektiği, bunların yerine hangi değerlerin geçeceği konusunda sağlam bir ideoloji üretemediği için zamanla yozlaştı, zıpırlaştı ve sonunda yok oldu. ABD'de hippiler değil, yapiler, yani becerikli işler çevirip çok para kazanmayı kendilerine amaç edinen gençler egemen artık. 1968 yılı gençlik ayaklanması denilen, Türkiye dahil bütün Avrupa'da yayılan ve Paris'teki sokak çatışmalarında doruğa varan hareketin en faal merkezlerinden biri de Berkeley Üniversitesi'ydi. İstanbul'a geri dönmeden bir gün önce, yani 1 Mayıs 1992'de Berkeley sokaklarında son kez gezinirken, o heyecanlı güzel günleri neden burada yaşayamadım, neden Mayıs 1968'de burada değildim diye ahvah ediyordum. Derken akıl almaz bir durum oldu. İnanmadığım Tanrı, benim gibi bir dinsizin isteğini yerine getirdi sanki. Bir de baktım, kampüste kıyametler kopuyor. Yüzlerce öğrenci sloganlar atarak, bağıra çağıra protesto ederek yürüyüşe geçmiş, kasabanın içine yayılıyorlar. Dükkan sahipleri korkular içinde kapılarını kilitliyor, camları kırılmasın diye vitrinlerinin önüne tahta perdeler çakıyorlar. Boş şişeler, taşlar havada uçuşuyor. Otomobiller camları kırılır korkusuyla caddelerden kaçışıyor. Banklara, duvarlara, herhangi yüksekçe bir yere tırmanabilenler nutuklar atıyor. Bir otomobilin üstüne çıkan bir kız öğrenci kurulu düzeni suçluyor. Los Angeles'ta yapılan korkunç haksızlığın ABD'nin her köşesinde her gün yapıldığını söylüyor. Adalet istiyoruz. Hemen şimdi adalet istiyoruz diyor. Bütün yumruklar havaya kalkıyor. Sokakta herkes adalet istiyoruz diye hep bir ağızdan bağırıyor. Kızılca kıyamet koparken polis olup bitenlere müdahale etmiyor. Ama hava kararmaya başlayınca sirenler ötüyor, sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Öğrencilerin buna pek aldırdıkları yok. Bense her şeyi görmek istediğim için 3 saattir oradan oraya koşuştuğumdan hem sevinçli hem de yorgunluktan bitik bir halde arkadaşlarımın evine dönmek zorunda kalıyorum. Gecikmeme telaşlanan gençler beni alaya alıyorlar. Pes doğrusu hocam, gider ayak ne yaptınız da üniversitemizin böyle altını üstüne getirdiniz diye soruyorlar. Olup bitenlerin nedenini onlardan öğrendim. Los Angeles'ta bir araba dolusu beyaz soydan polis, ıssız bir yolda Rodney King adlı kara soydan bir adamı yakalamışlar, sille tokat yere sermişler. Adamın silahı yokmuş, 4 kişiye karşı kendini savunacak ya da kaçacak hali de yokmuş. Ama polisler uyuşturucu işlerine karıştığı konusunda kuşku duyulan bu zenciye eziyet etmenin keyfi içinde yerde baygın yatan adamı coplarla kıyasıya dövmeye, ona tekmeler atmaya devam etmişler. Oradan geçen beyaz soydan amatör bir fotoğrafçı da video kamerasıyla bu durumu saptamış. İş mahkemeye düşünce tümüyle beyaz vatandaşlardan oluşan jüri, beyaz polisleri suçsuz bulmuş. Durumu saptayan video bandı, bütün televizyonlarda ikide birde gösterildiği için yer yerinden oynamış. İster beyaz, ister kara olsun, adalet isteyen bütün Amerikalılar harekete geçmişler. Yeni bir jüri ile yeni bir yargılama istemişler. Los Angeles'ta başlayan protestolar bütün ülkeye yayılmış. Karışıklıklar sırasında 25 kişi ölmüş, yüzlercesi yaralanmış. Daha önce de söylediğim gibi çok hızlı trenlerle kimi zaman yer üstünden, kimi zaman yer altından geçerek o upuzun dört kuleli Bay Bridge'i aşarak Berkeley'den San Francisco'ya tam 22 dakikada gidebiliyordunuz. Bu hızlı trenlerden yararlanıp çoğu günlerimi San Francisco'da geçiriyor, ancak akşamları Berkeley'e dönüyordum. Berkeley güzel kampüslü, hoş bir kasabaydı ama San Francisco çok daha güzel, uçsuz bucaksız bir kentti. Adını Asisili, Aziz San Francisco'dan alan bu kent öyle büyüktü ki her bir yanını gördüğümü söylemem gülünç olur. Güzelliklerinin ancak çok küçük bir kısmını görebildim herhalde. Bu güzellikler Embarcadero, yani rıhtım denilen yerde, trenden iner inmez hemen karşınıza çıkan Hyatt Regency Oteli ile başlıyordu. O koskocaman lüks otellerden hiç mi hiç hoşlanmam ama bambaşka bir şeydi bu. Ağaçları, yeşillikleri, çiçekleri ve oturacak rahat yerleri olan gökyüzüne açık, yuvarlak, büyük bir lobinin çevresinde kurulmuştu. Lobinin ortasında büyük bir havuz vardı. Havuzun ortasında da güneş tutulmasını simgeleyen büyük boy bir heykel. Rengarenk camlardan yapılmış asansörlerin lobinin etrafındaki kat kat galerilere ve oradaki odalara çıktığını görüyordunuz. Bunlar inip çıkarken renkli ışıkları havuza yansıyordu. Bu otelde doğanın güzelliğiyle teknolojinin harikaları kusursuz bir estetik içinde kaynaşmıştı sanki. San Francisco'da ve herhalde ABD'nin başka büyük kentlerinde kimilerine garip gelecek ama benim çok akla yakın bulduğum bir gelenek vardı. Orada ihtiyarlar genellikle çoluğunun çocuğunun ailesiyle birlikte oturamadıkları ve tek başına yaşamaları onlara güç geldiği için yeterince parası olanlar bir huzur evine yerleşeceğine bir otele yerleşiyorlar. Bir bakıcı tutmak zorunda kalmadan orada yiyor içiyorlar, orada yatıyorlar, her işleri orada görülüyor. Hasta olunca da otel idaresi onları ailelerine ya da istedikleri hastaneye gönderiyor. Huzur evinde hep aynı ihtiyarlarla baş başa kalmak sıkıntısı çekmeden, otelden gelip geçen değişik kişilerle tanışıp konuşuyorlar, dış dünyayla ilişkileri kopmuyor, yaşamları biraz renkleniyor böylece. 1974'te San Francisco'da 3 gün 2 gece geçirdiğimde kaldığım Federal Otel'de kadınlı erkekli böyle ihtiyarlarla tanışmıştım. Yaşlı bir kadın odasının temizlendiğini, çamaşırının yıkandığını, yemeğinin önüne konduğunu, adam tutup ev kiralasaydı bu kadar rahat edemeyeceğini anlattı. Aynı otelde bacağı kesik, tekerlekli sandalyeli yaşlı bir adam da vardı. Çok renkli bir ihtiyardı. Uzun ak saçları kırmızı bir kurdeleyle ensesinde toplanmıştı. Kırlaşmış bıyıkları ağzının kenarlarından aşağıya doğru sarkıyordu. Başında kocaman bir kovboy şapkası, sırtında alt kısmı püsküllü bir deri ceket, tek ayağında mahmuzlu ve çok gösterişli kırmızı bir kovboy çizmesi vardı. Otelde kalmaktan memnun olup olmadığını sordum. Bıyıklarını hafifçe burarak beni şöyle bir süzdü. Sürekli burada oturmasaydım sizin gibi bir Türk bayanla birkaç söz etmek fırsatını hiç bulabilir miydim dedi. İyi ki değilim ama ben de Amerikalı olsaydım, çok da param olsaydı ihtiyarlığımı San Francisco'nun Hyatt Regency Oteli'nde geçirmek isterdim doğrusu. Los Angeles bana ne kadar itici geldiyse San Francisco'da o kadar çekici geldi. Los Angeles gibi birbirine gelişi güzel eklenmiş kasabalardan oluşan bir yerleşim bölgesi değil, kendine özgü bir kişiliği olan gerçek bir kentti San Francisco. O fazlasıyla kocaman şatafatlı villaların yerini normal boyda güzel ahşap evler almıştı. Mimari açıdan tutarsızlık yoktu. Beton yığınları yoktu. Gökdelenler bile güzeldi. Trans-Amerika gökdeleni gittikçe daralarak bir ok gibi gökyüzüne fırlıyordu. Golden Gate Körfezi'nin ve Büyük Okyanus'un nefes kesen o görkemli doğasıyla kentin yapıları arasında tam bir uyum vardı. Bütün ilginç kentlerde olduğu gibi San Francisco'da da beni şaşırtan yerler gördüm. Örneğin kentin ticaret merkezinde büyük yapılar ve trafik gürültüsü arasında yürürken birdenbire ağaçlarla dolu, küçükçe, sessiz, yeşil bir meydanda buluverirdim kendimi ve 1912'de Çin Cumhuriyeti'ni kuran Sun Yat-sen'in ışıl ışıl ışıldayan bir metalden yapılmış bir heykeli çıkıverirdi karşıma. Çin toprakları dışında en kalabalık Çin toplumu San Francisco'daki Chinatown'da bulunduğuna göre herhalde Çinli göçmenler dikmişlerdi o heykeli. San Francisco'nun en şaşırtıcı yanlarından biri yokuşlarının bolluğu ve dikliğidir. Amerikan polisiye filmlerinin arabayla kovalama sahnelerinde bunlardan hep yararlanıldığı için oraya gitsek de gitmesek de o dimdik yokuşların farkındayızdır herhalde. Yedi tepeli İstanbul'umuz yamyaslı bir kent kalır San Francisco'nun yanında. Çünkü 7 değil 43 tepe varmış orada ve çoğu dimdik. Lombard Street örneğin öyle dik ve öyle dönemeçli ki bir sağa bir sola savrularak otomobille oradan aşağı inerken bir Luna Park'ta raylar üstünde kayan küçük bir arabayla heyecan verici bir iniş yaptığınızı sanırsınız. Crooked sözcüğü İngilizce'de hem çarpık hem de dolandırıcı anlamına geldiğinden, San Francisco'lular bir kelime oyunu yaparak Lombard Street'in New York'taki finans merkezi Wall Street'ten sonra dünyanın en crooked sokağı olduğunu söylerlermiş. Demin Luna Park dedim de aklıma geldi. San Francisco'nun başlıca eğlencelerinden biri cable car yani kablolu araba denilen tramvaylara binmektir. Yaşlılara çok ucuza satılan özel kartlardan birinden yararlandığım için bir tramvaydan inip bir başkasına binerek San Francisco'da cirit atıyordum. Her vatmanın kendine özgü bir çan çalışı olduğunun farkına vardım bir süre sonra. Kimi melodiyi önemser, kimi caz gibi kesik kesik çalardı. Bu farklılıklarından ötürü gurur duyarlarmış. Çünkü müşteriler kaç numaralı tramvayın geldiğini uzaktan anlarlarmış. Tramvayların ara sıra raydan biraz çıktığı da olurdu. O zaman bütün yolcular aşağı iner, çok eğlenceli bir oyun oynarcasına güle söyleye Anadolu usulü bir imece yapar, tramvayı ite kaka rayına oturturlardı. Bir tepeye varınca da aynı şey olurdu. Tramvaydan gene hepimiz inerdik, tramvayı çevirip bu kez yokuş aşağı iterdik. Bu imece yani hep birlikte bir iş yapmak, yolcular arasında çok sevimli bir yakınlaşmaya neden olurdu. Vatmanlar da özellikle yabancı yolculara çok dostça davranırlar, bir çeşit fahri rehber görevini üstlenip kent konusunda ilginç şeyler anlatırlardı onlara. San Francisco'nun 5 asma köprüsünün en çarpıcı olanı 1937'de yapıldığına göre bunların herhalde en eskisi olan Golden Gate'tir. Filmlerden öteden beri bildiğim bu köprünün paslanıp da o rengi aldığını sanırdım. Oysa köprü o garip kırmızıya özellikle boyanırmış. Golden Gate çok daha gelişmiş bir teknolojinin ürünü olan bizim Boğaz Köprüsü'nün yanında hantal bir demir yığını izlenimi verebilir kimilerine. Ama kendine özgü bir şiirselliği olduğundan çirkin değil tam tersine çok güzel göründü bana. Üstelik o köprünün kenarlarındaki yolda aynı adı taşıyan körfezi ve San Francisco'yu seyrede ede yürümek büyük bir haz veriyor insanı. Yıllarca önce bizim Boğaz Köprüsü ilk yapıldığında iki yanındaki yaya yollarında yürümeye hakkınız vardı. Kulenin içindeki asansörle çıkıp her ne kadar güzel de olsa San Francisco'dan kat kat daha güzel bulduğum İstanbul'a bakarak o yolda yürümüş 15-20 dakikada Asya'dan Avrupa'ya geçmiştim. Çoluğunu çocuğunu almış benim gibi gezinenler vardı orada. Köprü ayaklarımızın altında hafif titreşimler içindeydi. Temmuz ayında olduğumuz halde püfür püfür bir yel esiyordu. Sonra Ortaköy'deki kulenin asansörüne binip Avrupa'dan Asya'ya geri dönmüştüm. Daha sonraları her nedense köprümüzün kenarında yürümek yasak edildi. Şimdi ancak kendini öldürmeye niyetlenenler bariyeri aşıp yola geçiyorlar. Kimi şov yapmakla yetiniyor, kimi kandırılıp vazgeçiyor, kimi de sahiden atlıyor denize. San Francisco'nun en renkli yerlerinden biri Fisherman's Wharf'tır, balıkçılar rıhtı mı? Orada okyanuza uzanan pierler, yani iskeleler var. Bunların en ilginci 39 numaralı çok uzun iki katlı iskele. Her şey bulunur orada. Lokantalar, kafeteryalar, büfeler ve yığınla dükkan. Bu dükkanların özelliği uzmanlaşmış olmaları. Yani her çeşit mal değil, sadece bir tek çeşit mal satmaları. Kimisinde sadece uçurtmalar, kimisinde sadece deniz kabukları, kimisinde sadece fenerler, kimisinde sadece bıçaklar, kimisinde sadece mumlar ve kandiller, kimisinde sadece hamaklar, kimisinde sadece çikolatalar, kimisinde sadece kediyle ilgili eşyalar satılıyor ve benzeri. 39 numaralı iskele öyle uzun ki yürü yürü bitmiyor. En sonunda da bir atlı karınca, küçük bir luna park ve değişik gösteriler yapılan, hokkabazların filan marifetlerini gösterdikleri gene küçük bir açık hava tiyatrosu var. 1906'da San Francisco'yu yerle bir eden depremin anısına bir müze bile bulunuyor orada. Bu müzede gösterilen filmin görüntüler ve ses efektleri çok ustaca kurgulandığından, filmi seyrederken o korkunç depremi neredeyse hisseder gibi oluyorsunuz. Sanki yer sarsılıyor ayaklarınızın altında. Sözün kısası, bu iskelede günlerce hiç sıkılmadan gezip tozabilirsiniz. Ona yakın, numarasını unuttuğum başka bir iskelede deniz aslanı denilen, ömrümde ilk kez gördüğüm acayip hayvanlar var. İskelenin çevresine bağlanmış salların üstünde yuvarlanıp duruyorlar. Neden deniz aslanı adını aldıklarını anlamadığım bu yaratıklar, biraz fok balığına benziyorlar. Ama onlardan çok daha iri ve çok daha hantal. Havlıyormuş gibi çirkin sesler çıkarıyorlar. Oysa eskiden alt katını kiraladığımız Vaniköy'deki yalının kayıkhanesini kendine mekan seçen fok balığı hem çok daha sevimliydi hem daha insanca sesler çıkarırdı. Balıkçılar rıhtımında bazı iskelelerin arasında küçük kumsallar var. Bunlardan birinde bikinili kapkara bir hatun gördüm. San Francisco'da denizin ısısı yazın bile 12 dereceden yukarıya pek çıkmadığı için suya girmiyor, güneş banyosu yapıyordu. Yanındaki küçük beyaz oğlan suyun kenarında oynuyordu. Ara sıra da koşup kara hatunun üstüne atlıyor, sevecenlikle birbirlerine sarılıyorlardı. Kara hatun küçük beyaz oğlanın dadısıydı büyük bir olasılıkla. Ama soyların, hele beyazlarla karaların kaynaşmasından her zaman hoşlandığım için onları uzun uzun seyrederken keşke ana oğul olsalardı dedim içimden. Biri kara, biri beyaz, bir çift sevgili olsalardı daha da mutlu ederlerdi beni. Çünkü daha önce de söylediğim gibi dünyanın en iğrenç baş belalılarından biri olan ırkçılık, ancak soyların kaynaşması, melezlerin doğmasıyla çözümlenebilir. Üstelik doğa bunu özellikle istiyormuşçasına melezler annelerinden de babalarından da daha güzeldir her zaman. Balıkçılar rıhtımında bir numaradan başlayıp 41 numaraya kadar uzanan sıra sıra iskele olduğunu sanmıştım. Ama öyle olmadığının farkına vardım hemen. Ancak bazı iskelelerin numaraları var. Bunlardan 41 numara gerçek bir iskele. Yani Körfez'de gezi turlarına çıkan büyük motorlar oradan kalkıyor. Ben de bunlardan birine binip Alcatraz Adası'na gittim. Amerika'da çevrilen eski gangster filmlerini seyredip de Alcatraz adını duymayan pek yoktur herhalde. Kentin ancak 2 kilometre kadar açıldığı halde, ta 1858'den beri hapishane olarak kullanılan bu kayalık adadan kaçmanın pek yolu yokmuş. Tam tarihini bilmiyorum ama sanırım 1968'de cezaevi kapatılmış ve Alcatraz turistik bir merkeze dönüşmüş. Hapishaneler bana öyle bir hüzün verir ki, San Francisco'ya gelen bütün turistler gibi oraya gittiğime, bunca insanın acı çektiği o lanetli adayı gördüğüme bin pişman oldum. San Francisco güzel olduğu kadar halkı da sevecen göründü bana. Örneğin Golden Gate Parkı'nda yürürken, iri yarı kapkara bir delikanlı durup dururken, "Good morning mama" diye sesleniyordu bana. Balıkçılar rıhtımında bitiremediğim bir sandviçi doğrayıp martılara verirken, bir genç resmimi çekiyor, sonra adresimi alıyor, o fotoğrafı İstanbul'daki evime postalıyordu. Bir defasında çok kalabalık bir otobüse bindiğimde şoför otobüsü zınk diye durdurdu. Sonra ayağa kalkıp beni göstererek, "Bu gencecik hanıma hanginiz yerini verecek bakalım?" diye yolculara seslendi. Birkaç kişi ayağa kalktı, bu gencecik hanım da rahat rahat oturabildi. Otomobil sürücüleri yaşlılara özellikle saygılıydı. O kadar ki trafik kurallarına boş vermeye başlamıştım. Birkaç adım ötede ışıklı geçit olduğu halde gencecikliğime güvenerek yolun ortasından salına salına geçiyor, bütün otomobillerde duruyor, geçmemi bekliyordu. Ancak bir kez genç bir sürücü, "Seni gidi yaramaz ihtiyar" dercesine, sözüm ona beni azarlıyormuş gibi işaret parmağını bana gülümseyerek salladı. Başka bir defasında yaşlı bir adama Chinatown'a nasıl gidebileceğimi sordum. Beni bir otobüse bindirip yanıma oturdu. Sonra Chinatown'a varmadan otobüsten ineceği için ona iyi bak diye tembih ederek yolculardan 12 yaşlarında sevimli bir Çinli oğlana beni emanet etti. New York'ta ya da Los Angeles'ta hiç olası görünmeyen insanca davranışlardı bunlar. Her şey aklıma gelirdi ama İstanbul'da geçmişi özlediğim gibi topu topu 17 gün geçirdiğim San Francisco'da da geçmişi özleyeceğim, yani nostalji çekeceğim aklıma gelmezdi. Oysa o da oldu. 1974'te San Francisco'da sadece 2 gün kaldığımda Chocolate Square denilen bir meydana gitmiştim. Meydan eskiden orada işleyen çikolata fabrikasından almış adını. Bu adı da meydanı da çok sevmiştim. Bir çeşit sanat merkeziydi orası. Açık havada kahveler ve lokantalar vardı. Her köşesinde birileri marifetlerini gösteriyordu. Bir delikanlı keman çalıyor, bir genç kız bale yapıyor, başka biri gitar çalıp şarkı söylüyor, bir pandomimci ilginç bir gösteri yapıyor, seramikçiler el işlerini yerlere seriyor, ressamlar tablolarını havuz kenarlarına ya da duvarlara diziyorlardı. Hepsinin önünde para toplamak için bir çanak bulunan bu sanatçılar arasında dolaşmak çok hoştu. 18 yıl sonra San Francisco'ya gidince hemen yeniden görmek istediğim yerlerden biri çikolata meydanı oldu. "Böyle bir yer yok," diyordu herkes. Sonunda yaşlı bir adam çikolata meydanının artık adını değiştirdiğini, Girardelli Meydanı olduğunu söyledi ve beni oraya götürdü. 18 yıl önceki meydanla şimdi gördüğümün aynı yer olduğuna inanmamın yolu yoktu. Ne amatör sanatçılar vardı ortada, ne kahveler, ne lokantalar. Shopping center yani alışveriş merkezi denilen türden pahalı giyim eşyası satan sevimsiz bir yer gördüm. Girardelli adını ünlü bir dondurmacıdan almış. Orada dondurma yiyebilmek de çok sevimsiz bir işti. Kuyruğa girip dondurmayı ısmarlıyor, parasını ödeyip bir fiş alıyordunuz. Sonra bir masada oturup bekliyordunuz. Sonunda hoparlörle fişinizin numarası okununca tezgaha gidiyor, dondurmanızı alıyordunuz. Bu bürokratik muameleleri öğrenince Cyrano de Bergerac gibi istemem eksik olsun dedim ve dondurma yemekten vazgeçtim. Son söz. Anılarımın birinci cildini "Bu son söz gerçekten bir son söz değildir belki" diye bitirmiştim. Ama şimdi yazdığım son söz gerçekten bir son söz. Anılar bitti artık. Duygularımı ve düşüncelerimi paylaştıklarını bildirmek için bana mektup yazan, telefon eden yüzlerce okuyucuma candan teşekkür ederim. Ne yazık ki sağlık durumum bunu engellediğinden mektup gönderenlere yanıt yazamadım, beni görmek isteyenlerle tanışamadım. Onlara hiçbir zaman ödeyemeyeceğim bir gönül borcu duyduğumu söylemekle yetiniyorum. El yazımı bilgisayara geçirerek bana büyük bir yardımda bulunan genç arkadaşım Nahide'ye özellikle teşekkür ederim. Bu dinozor öyle bir yaşa geldi ki artık, bunca genç, bunca çocuk ölürken daha fazla yaşamak biraz ayıp gelmeye başladı ona. İsteği çevresine ve kendisine bir baş belası haline gelmeden bu dünyadan göçüp gitmek. Kalanlara sonsuz sevgiler. Mina Urgan, Temmuz 1999. Kitabın sonu. 4 Şubat 2000.